Ayrım 6.
Bu soruları tartışmaya başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sadece özel koşullara ilişkin de olsa, sivil itaatsizlik teorisinden çok şey beklememek gerekir. Bu teoriden somut durumlarda ortaya çıkacak her sorunun cevabı niteliğinde prensipler çıkarılamaz. Yararlı bir teorinin yapabileceği daha çok, sivil itaatsizliğe ilişkin sorunlara yaklaşımı sağlayacak bir perspektifin tanımlanmasıdır. Teori göz önünde tutulması gereken temel noktaları vurgular ve önemli durumlarda bu noktalara gerekli ağırlığı vermemizde bize yardımcı olur. Üzerinde düşündüğümüzde bakışımızı netleştirdiği, inceden inceye düşünülmüş yargılarımızı sistematikleştirdiği hissini veren teori bize bir şeyler vermiş demektir. Teori, demokratik toplumun temel prensiplerini benimseyenler arasındaki düşünce ayrılıklarını azaltabilmişse, kendisinden bekleneni yerine getirmiştir. Sivil itaatsizliği yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, kamuoyu önünde icra edilen, aleni, şiddete dayanmayan, vicdani, ancak yasal olmayan politik bir eylem olarak tanımlayarak başlıyorum. Bu tür eylemlerle toplumun çoğunluğunun adalet duygusuna hitap edilir ve onlara enine boyuna düşündükten sonra eşit ve özgür insanlar arasındaki toplumsal işbirliğinin ilkelerinin dikkate alınmadığı sonucuna varıldığı mesajı verilir. Öncelikle belirtilmelidir ki bu tanım sivil itaatsizlik eylemiyle protesto edilen yasanın ihlal edilmesi zorunluluğunu getirmiyor. Tanım hem doğrudan hem de dolaylı sivil itaatsizliğe izin verir. Böyle olması da gerekir çünkü bazen haksız olduğuna inanılan bir yasayı ihlal etmemek ya da bu tür politikalara karşı doğrudan protesto eylemlerinde bulunmamak için önemli nedenler olabilir. Bunun yerine trafik kuralları ya da konuyla doğrudan ilişkili olmayan başka yasaların ihlaliyle söz konusu olaya dikkat çekilebilir. Örneğin devlet belirsiz bir ihanet tanımı yapıp ancak bu suçu işleyenlere karşı çok katı yasal düzenlemeler yapmışsa, bu gelişmeye karşı çıkmak için yasal düzenlemede tanımlanan ihanet suçunu işlemek uygun değildir ve böyle bir durumda alınacak ceza üstlenilmeye hazır olunanın çok üzerine çıkabilir. Bazen de dış politika ya da ülkenin bir başka bölümüyle ilgili durumlarda olduğu gibi, hükümetin politikalarına doğrudan karşı çıkmanın hiçbir yolu yoktur. İkinci bir nokta, sivil itaatsizlik yasa karşıtı bir eylem olmalıdır ve katılanların amacı sadece yasanın anayasaya uygunluğunun sınandığı bir deneme yapmak değildir. Söz konusu düzenlemenin anayasaya uygunluğuna karar verilmesi durumunda bile direniş devam ettirilmelidir. Elbette anayasal rejimlerde yargıçlar non-konformistlerin tarafını tutup karşı çıkılan düzenlemenin anayasaya aykırılığına karar verebilirler. Yani sivil itaatsizlik eyleminin yasaya aykırı olup olmadığının tartışmalı olduğu durumlar sık sık ortaya çıkabilir. Ancak bu sadece sorunu karmaşıklaştıran bir unsurdur. Adil olmayan yasalara karşı sivil itaatsizlik eylemine girişen kişi, yargıçların kendi fikrini paylaşmamaları nedeniyle eylemine son vermez. Tersi yöndeki bir karar çok istenir bir şey olsa da. Belirtilmesi gereken bir noktada, sivil itaatsizliğin sadece politik iktidarı kontrol eden çoğunluğa hitap etmesi nedeniyle değil, politik ilkelerden yani anayasayı ve toplumsal kurumları genel olarak düzenleyen adalet ilkelerinden, John Rawls, insanların doğal durumunda üzerinde anlaşabileceklerini düşündüğü ve daha sonraki toplumsal ilişkilerde de sosyal sistem ve kurumlar açısından geçerli olması gerektiğini söylediği, adaletin iki ilkesini söz konusu etmektedir. Rawls'a göre en kötü durumda olanın edineceği faydayı maksimizeye yönelik bu ilkeler şunlardır. İlk ilke eşit özgürlükler ilkesi. Her birey aynı temel özgürlüklerin başkaları açısından mümkün olan en geniş sistemi üzerinde aynı haklara sahiptir. Bu ilke ile tüm bireylerin siyasal özgürlükleri, mülkiyet özgürlüğü, vicdan özgürlüğü kabul edilir ve herkes açısından hukukun egemenliği varsayılır. İkinci ilke, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin A. Adil tasarruf ilkesinin sınırlamaları çerçevesinde en kötü durumda olana en büyük yararı sağlamaları ve B. Adilane şans eşitliği ilkesine göre herkese açık olması gereken memuriyetler ve makamlarla ilişkilendirilmeleri gerekir. Birinci ilke eşit özgürlükler ilkesi, herkes için aynı şekilde geçerli olacak temel özgürlükleri garanti eder. Bunlar seçme seçilme, kamusal görevler üstlenme hakkı, politik özgürlük, ifade ve toplanma özgürlüğü, vicdan ve inanç özgürlüğü, bedensel bütünlük hakkı, psikolojik ve fiziki işkence yasağı, kişisel mülk hakkı ve benzeri haklardır. İkinci ilke ise farklılık ilkesi olarak da adlandırılır ve gelir ve servetin dağılımı ve değişik olanak, iktidar olanağı ve sorumluluklarla donatılmış olan kurumların özellikleriyle ilgilidir. Rawls'a göre gelir ve servetin dağılımının eşit olması değil, herkesin yararına olması ve uygulanacak politikaların en kötü durumda olanın çıkarlarını maksimize etmeye yönelik olması esastır. İkinci ilkenin ikinci bölümü şans eşitliği ise, iktidar ve sorumluluk pozisyonlarının herkese açık olmasının önemini vurgular. Rawls, sivil itaatsizlik tartışması açısından özellikle eşit özgürlük ilkesinin, birinci ilkenin, ihlalinin tayin edici olduğunu söyler, çevirenin notu. Yola çıkıp, bunlarla haklı gösterilmesi nedeniyle de politik bir eylem oluşudur. Taleplere uygun düşüp onları destekler özellikle olsalar da, sivil itaatsizliğin haklı gösterilmesi için bireysel ahlak ya da dini doktrinler temel dayanak yapılamaz. Sivil itaatsizliğin sadece bireysel çıkarlar ya da grup çıkarlarıyla gerekçelendirilmesinin söz konusu olamayacağı ise açıktır. Bunun yerine politik düzenin temelinde yatan ortak adalet anlayışına gönderme yapılır. Belli ölçüde adil, demokratik bir sistemde yurttaşların politik sorunların çözümünde kendilerine referans yaptıkları ve anayasayı yorumlamakta ölçü aldıkları bir kamusal adalet anlayışının varlığı veri olarak kabul edilir. Bu anlayışın temel ilkelerinin uzun dönem devam eden sürekli ve kasıtlı ihlali, özellikle de eşit temel özgürlükler ilkesinin ayaklar altına alınması ya teslimiyete ya da başkaldırıya yol açar. Sivil itaatsizlik yoluyla bir azınlık grup çoğunluğu yaptıklarının bu şekliyle anlaşılmasını isteyip istemediğini gözden geçirmeye ya da ortak adalet anlayışına uygun olarak azınlığın taleplerini tanımak isteyip istemediğini incelemeye zorlar. Önemli diğer bir konu sivil itaatsizliğin aleni, kamusal bir eylem olmasıdır. Eylem sadece kamusal prensiplere dayanmakla kalmaz, ayrıca kamuya açık bir biçimde gündeme getirilir. Gizli değil, tersine kamuoyu tarafından yeterince algılanabilecek biçimde uygulanır. Bu haliyle sivil itaatsizlik herkese açık bir hitapla, vicdani, derin politik kanaatlerin ifade edildiği bir çağrıyla karşılaştırılabilir ve bu çağrı kamuoyu önünde yapılır. Başka nedenlerin yanında sivil itaatsizlik bu nedenle de barışçı yöntemler kullanır. Sivil itaatsizlik şiddetten, özellikle de insanlara karşı şiddetten kaçınır. Ancak şiddetten prensip olarak tiksinti duyulduğu için değil, şiddetin bir tavrın kesin ifadesi olması nedeniyle kaçınılır. İnsanları yaralayabilecek, incitebilecek şiddet eylemleri sivil itaatsizliğin çağrı karakteriyle uyuşmaz. Başkalarının özgürlüklerinin sınırlanması yolundaki davranışlar, eylemin sivil itaatsizlik özelliğinin belirsizleşmesine yol açar. Çağrıların başarısızlığı durumunda, şiddeti içeren direniş yöntemlerine başvurulması fikri akla gelebilir. Ancak unutulmaması gereken sivil itaatsizliğin vicdani ve derin kanaatleri ifade ettiğidir. Bu nedenle uyarıda bulunup ihtar edebilir ancak tehdit edemez. Sivil itaatsizlik başka bir nedenle yasaya karşı itaatsizliği sınırları zorlama durumunda da olsa yasaya sadakat sınırları içinde ifade ettiği için de barışçıldır. Yasa ihlal edilir ancak yasaya bağlılık, eylemin aleniliği, barışçı niteliği ve eylemcilerin eylemlerinin yasal sonuçlarını üstlenmeye hazır olmaları yoluyla ifade edilir. Yasaya saygı çoğunluğa yapılan eylemin vicdani ve samimi olduğunu, kamuoyunun adalet duygusuna hitap ettiğini kabul ettirmeye katkıda bulunur. Tam anlamıyla açıklık ve barışçılık samimiyetin teminatıdır. İnsan kendisiyle ilgili bile çok kolayca emin olamazken, bir başkasını eylemin vicdani bir eylem olduğu konusunda ikna etmek kolay değildir. Elbette bir yasanın adaletsiz olduğuna dair vicdani bir inancın, itaatsizliğin özrü olarak görülebileceği bir yasal sistem tasarlanabilir. Birbirlerine büyük güveni olan samimi insanlardan oluşan bir toplumda böyle bir sistem işleyebilir de. Ancak böyle bir düzenleme bugünkü koşullar göz önünde tutulduğunda adile çok yakın bir toplumda bile istikrarsız olacaktır. başkalarını davranışlarımızın kendi özenli mütalaalarımıza göre toplumun politik kanaatlerine uygun yeterli bir ahlaki temele sahip olduğu konusunda ikna edebilmemiz için belli bir bedel ödememiz gerekir. Sivil itaatsizlik bir yandan yasal protesto ile örnek olay oluşturma arasında, öte yandan vicdani retle değişik direniş biçimleri arasında bir şey olarak tanımlandı. Bu çerçevede sivil itaatsizlik, yasaya itaatin sınırında yer alan bir non-konformizm biçimidir. Bu anlamıyla sivil itaatsizlik açık biçimde militan eylemden ve engellemeden farklı, şiddete dayalı organize direnişten ise tümüyle uzaktır. Militan birey, örneğin var olan politik sistemle çok daha derin bir karşıtlık içindedir ve sistemi adile yakın ya da belli ölçüde adil olarak değerlendirmez. O ya sistemin kendi temel ilkelerinden önemli ölçüde saptığına ya da yanlış adalet tasarımı üzerine kurulduğuna inanır. Militanın eylemi kendi ölçülerine göre vicdanidir. Ancak çoğunluğun ya da siyasi iktidar sahiplerinin adalet duygusuna başvurmak gibi bir amacı yoktur. Onların adalet anlayışlarını yanlış ya da etkisiz bulur. Bunun yerine militan organize yıkıcı eylemler ve farklı direniş eylemleriyle hakim adalet anlayışına saldırmaya ya da bir hareketi istenen doğrultuya yöneltmeye çalışır. Militan yasa ihlalinin hukuki sonuçlarını üstlenmeye hazır olmadığı için cezadan kurtulmaya çalışır. Çünkü böyle bir şey sadece güvenmediği güçlerin eline düşmek değil, aynı zamanda reddettiği anayasayı tanımak anlamına gelebilecektir. Bu anlamda militan eylem, yasaya sadakatin sınırları içinde değildir ve meşru düzene daha temelden bir karşı çıkışın ifadesidir. Temel yapının adaletsiz olduğuna ya da radikal hatta devrimci bir değişimi gerektirecek ölçüde kendi ideallerinden uzak olduğuna inanılır. Bu değişimin yolu ise kamuoyunu temel reformların yapılması doğrultusunda harekete geçirmek için çaba göstermekten geçmektedir. Belli koşullar altında militan eylem ve direnişin diğer biçimleri gerçekten de haklıdırlar. Ancak ben bu tür durumları tartışmayacağım. Belirttiğim gibi buradaki sınırlı amacım bir sivil itaatsizlik kavramı tanımlamak ve bunun adile yakın anayasal bir sistemdeki rolünü incelemektir. 2. Sivil itaatsizliğin haklılığı. Bu farklılıkları akılda tutarak şimdi sivil itaatsizliğin hangi koşullar altında haklı gösterilebileceğini araştırmak istiyorum. Kolaylık olsun diye incelememi devlet içi kurumlarla, yani belirli bir toplum içindeki adaletsizliklerle sınırlıyorum. Bu sınırlamanın yarattığı darlığı, zıt iki sorunu, vicdani nedenlerle savaşı retle savaşa yönelik ahlaki kuralları ilişkilendirerek belli ölçüde gidermeye çalışacağım. Önce sivil itaatsizliğe başvurmayı gerekli kılan, akla uygun gözüken koşullarla başlayacağım. Sonra ise bu koşulları daha sistematik olarak adile yakın bir toplumdaki sivil itaatsizliğin yeriyle ilişkilendireceğim. Sayılan koşulların öngörüler olarak algılanmaları gerekir. Bunların uygulanamayacağı durumlar söz konusu olabileceği gibi sivil itaatsizliği gerekçelendirecek farklı argümanlar da bulunabilir. İlk nokta sivil itaatsizliğin konusu olan haksızlıkların türleriyle ilgilidir. Sivil itaatsizliğin toplumun adalet duygusuna hitap eden politik bir eylem olduğu düşünülürse, başka koşulların aynı kalması kaydıyla bu eylemi asli ve aleni haksızlıklarla ve mümkün olduğu ölçüde de diğer haksızlıkları ortadan kaldırmanın önünde engel teşkil eden haksızlıklarla sınırlamak akla uygun gözükmektedir. Bu sivil itaatsizliği ilk adalet ilkesinin, yani eşit özgürlükler ilkesinin ve de ikinci ilkesinin ikinci bölümünün, yani şans eşitliği ilkesinin bariz biçimde ihlaliyle sınırlamanın gerekliliği anlamına gelir. Elbette ki bu durumun geçerli olup olmadığına karar vermek her zaman kolay değildir. Ancak bu ilkelerin temel özgürlükleri garanti ettikleri göz önünde tutulursa, söz konusu özgürlüklerin yürürlükte olup olmadıklarını anlamak genellikle büyük bir sorun değildir. Sonuçta bu ilkeler kurumlar düzeyinde açık biçimde ifadelerini bulmaları gereken taleplerde bulunurlar. Örneğin belli azınlıklardan seçme ve seçilme hakkının, mülkiyet hakkının, ikametgah yerinin seçimi hakkının esirgenmesi ya da belirli dini grupların baskı altına alınmaları, başka bazı grupların bazı haklarının sınırlanması herkesçe görülüp fark edilebilir. Bu türden haklar yazılı olarak bulunmasalar bile kamuoyunca bilinen, teslim edilen uygulamalardır. ve kurumların bu haksızlıklarla ilgili etkilerinin tespiti özel bir araştırma yapmayı gerektirmez. Buna karşılık farklılık ilkesinin ihlalini tespit etmek daha zordur. Esas olarak iktisadi ve sosyal kurumlar ve önlemlerle ilgili olduğu için genelde bu ilkenin ihlal edilip edilmediği konusunda bir dizi çelişkili ancak mantıklı yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar arasında verilecek karar ise teorik ve spekülatif anlayışlara, ayrıca da istatistiki verilerin ve diğer verilerin yeterliliğine bağlıdır. Tüm bunlara keskin yargılar ve müphem fikirler de eklenir. Sorunların karmaşıklığı nedeniyle kişisel çıkarlarla ön yargıları birbirinden ayırmak da oldukça zordur. Bu ayrımı kendi açımızdan yapmamız durumunda bile başkalarını iyi niyetimiz konusunda ikna etmek ayrı bir sorun olarak kalmaya devam eder. Örneğin açıkça eşit özgürlük ilkesinin ihlalini hedeflemeyen ya da bu ilkeyi sınırlamayan bir vergi yasasına karşı normal olarak sivil itaatsizlikle karşı çıkılmamalıdır. Böyle bir durumda kamuoyunun adalet anlayışına yönelik çağrı yeterince açık olmayacaktır. Bu tür sorunların çözümü gerekli eşit özgürlüklerin güvencede olması durumunda politik gelişme sürecine bırakılmalıdır. Çünkü böyle durumlarda akla uygun bir uzlaşma formülü bulmak muhtemelen mümkündür. Sivil itaatsizliğin konusu olacak daha uygun şey ise eşit özgürlükler ilkesinin zedelenmesidir. Bu ilke anayasal bir sistemde eşit yurttaşlık haklarının ortak statüsünü belirler ve politik düzenin temelini oluşturur. Bu ilkenin tam anlamıyla dikkate alınması durumunda diğer haksızlıkların uzun süre varlıklarını sürdürseler ve önemli olsalar bile bir şekilde çözüme ulaştırılacakları varsayılabilir. Sivil itaatsizlik eylemine geçmenin başka bir şartı şöyle ortaya çıkabilir. Politik çoğunluğa yapılan samimi çağrılarımız başarısızlığa uğramış, yasal düzeltme yolları tıkanmıştır. Örneğin var olan politik partiler azınlığın taleplerine tepkisiz kalıyor ya da bu taleplerden bir kısmını da olsa dikkate almayı reddediyorlar. Yasaları yürürlükten kaldırtma girişimleri de yasal protesto eylemleri ve gösterilerde bir sonuç vermiyor. Sivil itaatsizlik ancak en son durumda başvurulacak bir yöntem olduğu için bu başvurunun zorunlu olup olmadığından emin olunabilmesi gerekir. Burada yasal olanakların tüketildiğinin söylenmediğine dikkat edilmelidir. Her halükarda yasal çağrılar tekrar edilebilir. İfade özgürlüğü her zaman mevcuttur. Ancak bugüne kadar yapılan eylemler sonuçta çoğunluğun konuyla ilgili hareketsiz ve vurdum duymaz olduğunu gösterdiyse, aynı doğrultuda başka çabalar göstermek mantıki olarak artık anlamsız gelebilir. Bu durumda sivil itaatsizliğin meşruiyetinin ikinci bir koşulu yerine getirilmiştir. Ancak burada bir ihtiyat kaydı vardır. Öyle aşırı durumlar olabilir ki, politik muhalefetin önce sadece yasal araçları kaba bir şekilde ihlal eden bir yasanın çıkarılması ile, diyelim zayıf ve korumasız bir mezhebin yasaklanması durumunda, bu mezhebe mensup azınlığın söz konusu yasaya karşı alışılmış politik yöntemlerle karşı çıkması beklenemez. Çoğunluk kendi pervasız kötü niyetini ve açık düşmanca hedeflerini ortaya koymuş olduğu için böyle bir durumda sivil itaatsizlik bile çok yumuşak bir karşı çıkış yöntemi olabilir. Söz konusu edeceğim üçüncü ve son koşul biraz daha karmaşık olabilir. Bu koşul ilk iki şartın sivil itaatsizliğin haklı gösterilmesi için her zaman yeterli olmayabileceği varsayımından yola çıkmaktadır. Belli koşullar altında doğal adalet ödevi belli bir sınırlama getirebilir. Örneğin şöyle bir durum söz konusu olabilir. Belli bir azınlığın sivil itaatsizliğe başvurma hakkı varsa, benzer koşullar altında bir başkasının da aynı hakkı vardır. Yukarıda tartıştığımız iki koşulu benzerliğin kriteri olarak alırsak, başka şeylerin aynı kalması kaydıyla uzun süreli aynı şiddette bir haksızlığa maruz kalmış ve samimi, normal politik çağrıları başarısız kalmış, iki azınlığın da aynı şekilde sivil itaatsizliğe başvurma hakkı vardır. Çok muhtemel olmasa da düşünülebilecek bir şey, yukarıda ifade edildiği biçimde sivil itaatsizliğe başvurma hakkı olan birçok grubun var olabileceğidir. Bu grupların tümünün birden eyleme geçmeleri düzeni ciddi bir biçimde sarsacak, adil bir anayasal sistemin işlemesini tehlikeye atacaktır. Bu noktada sivil itaatsizliğin uygulanma boyutuyla ilgili bir sınır olduğunu varsayıyorum ve bu sınırın yasa ve anayasaya olan saygıyı yok etmemek, böylece de herkese zarar verecek bir gelişmeye yol açmamak olduğunu düşünüyorum. Kamuoyu da nonkonformizmin bu tür formlarını ancak belli ölçüde sindirebilir. Aksi durumda sivil itaatsizlik eylemine girişenlerin çağrıları kamuoyu nezdinde tahrif edilecek ve bunların çoğunluğun adalet duygusuna başvurma niyetleri gözden kaybolacaktır. Bu nedenlerle bir protesto biçimi olarak sivil itaatsizliğin etkisi belli bir noktanın ötesine geçildiğinde azalacaktır. Bu, sivil itaatsizlik eylemlerinde mutlaka göz önünde tutulması gereken bir sorundur. Teorik olarak ideal çözüm, ülke genelinde nonkonformizmin düzeyini sınırlamak üzere azınlıklar arasında yapılacak politik bir işbirliğidir. Ancak durum yakından incelendiğinde sorunlar çıkmaktadır. Sivil itaatsizliğe başvurmaya eşit düzeyde hakkı olan birçok grup olabilir. Bu grupların her biri bu haklarını kullanmak da isteyebilirler. Ancak hepsinin bir anda eyleme geçmesi, bu grupların kendilerini karşısında sorumlu hissettikleri adil anayasanın kalıcı biçimde yara alması anlamına gelecektir. Hepsi bir araya geldiğinde makul bir düzeyi aşacak aynı şekilde güçlü birçok talebin bulunması durumunda, herkesi dikkate alan adilane bir planın uygulanması gerekir. Bölünemez ya da niceliksel olarak sınırlı imkanlara yönelik eşit olarak gerekçelendirilmiş taleplerin çok büyük olduğu basit durumlarda rotasyon ya da kura yöntemi adilane bir çözüm olabilir. Ancak böyle bir yöntem burada tümüyle kullanışsızdır. Gerekli olan haksızlıklara muhatap olan azınlıklar arasında bir politik anlayış birliği yaratmaktır. Böylece farklı gruplar eylemlerini herkesin hakkını kullanabileceği şekilde koordine ettikleri için sivil itaatsizliği aşırı boyutlara vardırmamış ve demokratik kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar. Bu tür bir işbirliğinin yaratılmasının zorluğu açık olsa da akıllı bir önderlik altında imkansız değildir. Tabii ki incelenen durum çok özel bir haldir ve bu tür tartışmaların gerekçelendirilmiş sivil itaatsizlik eylemlerini sınırlayıcı hiçbir boyut getirmemesi de mümkündür. Bu muhalefet biçimine aynı şekilde hakkı olan ve adil anayasal düzene karşı sorumlu olduğunu kabul eden çok sayıda grubun aynı anda var olması ihtimali azdır. Ancak unutulmamalıdır ki hakları ihlal edilen azınlık bir grup, taleplerini kolayca diğer gruplarınki kadar haklı görmeye eğilim gösterir. Bu nedenle sivil itaatsizliğe başvurma gerekçeleri aynı derecede ikna edici olmasa da farklı gruplar arasında böyle bir eşitliği kabul etmek akıllıca bir şeydir. Böyle bir ilkenin kabulüyle birlikte yukarıda sözü edilen koşullar daha kolaylıkla ortaya çıkabilirler. Bu durum nonkonformizm hakkının kullanılmasının, hatta genel olarak hakların kullanılmasının bazen başkalarının aynı haklarıyla sınırlandırıldığını gösteren öğretici bir örnektir. Herkesin aynı hakkı kullanması durumunda herkes için kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle uygun bir plan yapmak gerekmektedir. Birinin sözü edilen üç koşul çerçevesinde isteğine sivil itaatsizlik yoluyla dikkat çekme hakkı olduğunu varsayalım. Protesto konusu olan uygulamanın eşit hak ve eşit şans ilkelerine aykırı olduğunu, bu haksızlığın normal politik muhalefete rağmen uzun bir süreden beri şu ya da bu ölçüde bilinçli olarak devam ettirildiğini ve adilanelik ilkesinin hakkaniyet. Adilanelik, hakkaniyet ilkesi, Rawls'ın adalet teorisinin temel ilkelerinden biri de adilanelik ilkesidir. Bu ilkeye göre kişi ancak iki koşul altında bir kurumun kurallarına uymakla yükümlüdür. Başka bir deyişle, yukarıda özetlenen sorumluluk ilkesi, bakınız dipnot, doğal ödev, doğal sorumluluk, ancak iki koşul altında geçerlidir. Birincisi, kurumların adil olmaları, yani adaletin iki temel ilkesine uygun olmaları, ikincisi ise sorumlulukların kişinin özgür eyleminin sonucu olması, yani kişinin özgür iradesiyle bu kuruma karşı sorumluluk üstlenip karşılığında bunun olanaklarından yararlanma hakkını kazanmasıdır. Bir zorlamanın sonucu olarak verilen sözler başından itibaren geçerli değildir. Çevirenin notu. Öngördüğü koşulların yerine getirilmediğini kabul edelim. Ancak sayılan koşullar gene de tam değildir. Ek olarak üçüncü kişilere, olayın muhatabı olmayan kişilere zarar verebileceği olasılığı da göz önünde tutulmalıdır.